Ayrım 23.
Hakimiyet-i Milliye Gazetesi'nin 24 Ağustos günlüğünü sahası yukarıda da belirttiğimiz üzere baştan aşağı muharebe haberleriyle dolu idi. Gazetenin ikinci sayfasında son havadislerin başlıkları şöyledir. Süvarilerimizin pek önemli başarıları, tarihin en parlak levhaları. Resmi tebliğde ise bütün cephede muharebeler olduğu, muharebelerin aralıksız 24 saat devam ettiği ve sonuçta mevzilerimizin elimizde kaldığı, düşmandan bir miktar esir ve iki otomobil ile 200'den fazla deve ve mekkari itinam edildiği belirtilmekteydi. Muharebeler 26 ve 27 Ağustos günlerinde de Türk ordusunun sevk ve muharebe üstünlüğüyle geçmiştir. Yine kronolojik sıraya göre fakat resmi tebliğlere bağlı kalmaksızın günü gününe olayları takibe devam edelim. 27 Ağustos 1921. Bugün de şiddetli muharebeler devam etmiştir. Türk ordusu yüksek kumanda heyetinin savunma gücünü kamçılayarak tedbirler aldığı görülmektedir. Başkumandan Mustafa Kemal Paşa bu maksatla aşağıdaki emri vermiştir. 1. Bugün 27 Ağustos muharebesi bütün cephede emniyet verici bir şekilde cereyan etmiştir. 2. Bütün gruplar şimdiki mevzilerini son nefeslerine kadar müdafaa edeceklerdir. Bundan evvel düşmanın ötede beride kazandığı tek tük bölgesel başarılar fırtınalı ve karanlık gecelerde vazifelerimiz arasındaki anlaşamamazlıktan ileri gelmiştir. Düşman kendi kuvvetine dayanarak henüz ciddi bir başarı kazanmış değildir. Bunun içindir ki sükunet ve metanetle mevzilerimizi savunmak düşmanı pek yakında kesin yenilgiye uğratacağımıza şüphe edilmemelidir. 3. Bugün gün battıktan sonra cephede sükunet başlamışsa da dün gece olduğu gibi bu gecede düşmanın baskınlarını ve gece hücumlarını beklemeli ve bütün kıtalar buna göre uyanık bulunmalıdır. Düşmanın gece baskınları mutlaka süngü hücumu ile püskürtülecektir. Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa da şu emri vermiştir. Bugün 27 Ağustos. Görülen düşman hareketlerinden akşama kadar cephemize sokularak dünkü gibi akşam ve geceleyin mevzilerimize hücum edeceği anlaşılmaktadır. Kıtalarımızın da buna göre hazırlanarak düşman piyade hücumlarını ateşle karşı koymakla beraber süngü hücumu yapılmak üzere gerilerde uygun kuvvetle kıtalar bulundurulması lazımdır. Düşmanın bugünkü taarruzu durdurulursa kesin neticeyi kazanacağız. Batı cephesi kumandanı İsmet Paşa da cephe emrinde şöyle diyordu. Dipnot, Kor General Baki Van Demir'in Anıları kitabı sayfa 43. 27 Ağustos'ta kesin neticenin tarafımızdan alınması beklenir. Ordu bulunduğu mevzileri kesin olarak müdafaa edecektir. 28 Ağustos 1921. Bugün de bütün cephede şiddetli muharebeler ve mevzi boğuşmalar olmuştur. Türk ordusu başkumandanından erine kadar büyük bir azimle direnmektedir. Düşman ise son kozunu oynadığının farkında olduğu için bütün gücü ile gece ve gündüz Türk cephesinin sol kanadını çökertmeye ve Ankara yolunu açmaya çalışmaktadır. İki tarafta ağır zayiatı uğramaktadır. Türk ordusunun özellikle subay zayiatı büyüktür. Buna örnek olmak üzere bir tümen kumandanının grup kumandanı Albay İzzettin Çalışlar Bey'e 28 Ağustos günü verdiği bir muharebe raporunu aşağıya aynen alıyoruz. Tümene verilen savunma cephesi geniştir. Bu gece tümen cephesini merkezde muhafız taburu, sağda 23. tümenden bir alay, solda Osman Ağa, dipnot, Topal Osman, milisleri olmak üzere tespit ettim. Tümenin diğer kıtaları dün ikmal askerleri almıştır. Cephenin bir düşman taarruzuna karşı tespiti için en muntazam bir kıtanın varlığına ihtiyaç vardır. 2. Subay zayiatı fazladır. Hücum taburunun yalnız 2 subayı kalmıştır. 42. alayda kumandanlık vekaletiyle bir yedek teğmenin elindedir. Zayiat noksanının hızla kapatılmasına çalışılmasını rica ederim. 3. Tümen cephanesizdir. Dipnot, Orgeneral İzzettin Çalışlar, İstiklal Hatıratı, 4. Kısım, Sakarya Meydan Muharebesi'nde, 1. Grup, 27 sayılı Askeri Mecmua 2, İstanbul 1932, sayfa 39. 29 Ağustos 1921. Sakarya Meydan Muharebesi bütün şiddetiyle bugün de devam etmiştir. Yalnız Yunan ordusunun takati azalmak üzeredir. Yunan kol ordu kumandanlarından General Prens Andrea'nın hatıralarında belirttiği üzere Yunanlılar 24-29 Ağustos günlerinde bütün kuvvetlerini birinci hatta sokarak geceli ve gündüzlü muharebelerle ve bol cephane sarf ederek ancak 15 kilometre ilerleyebilmişti. Batı cephesi kumandanı İsmet Paşa bugünkü emirlerinde de ordu tuttuğu mevzileri kesin surette müdafaa ve muhafaza edecektir diyordu. 30 Ağustos 1921. Bugün de Yunan ordusuna pahalıya mal olan taarruzlar ve Türk ordusunun karşı taarruzları ile geçti. 31 Ağustos 1921. Yunan kol ordu kumandanlarından General Kondilis'in itiraf ettiği üzere 31 Ağustos Yunan ordusunun ağır zayiat günüdür. Türk savunması bugüne kadar hiçbir zaaf göstermemiştir. Cephe kumandanı İsmet Paşa bugünkü 31 sayılı emrinde günlerden beri tekrarlanan formülü bir kere daha yazmaktadır. 31 Ağustos'ta ordu elinde bulundurduğu ve yeniden tutacağımız mevkileri kesin olarak müdafaa ve muhafaza edecektir. Sağ ve sol kanadındaki tümenlerin geri çekilmeleri karşısında grubunu geri çekerek cepheyi düzeltmek teklifinde bulunan 2. Grup Kumandanı Albay Selahattin Adil Bey İsmet Paşa şu cevabı vermişti. Düşman ile temastan önce çekilmekten bahsedilmez. Komşu kıtalara yardımı düşünün. Bugün Yunanlılar Çal Dağı'ndaki Türk cephesinde bir gedik açtıkları halde taarruz güçlerini kaybettiklerini iyiden iyi anlamışlardı. Yunan kol ordu kumandanlarının hatıralarından anlıyoruz ki Yunan ordusu imkansızlıktan, açlıktan, mütemadi taarruzların verdiği ağır zayiattan sonra artık bugünden 31 Ağustos 1921 itibaren planlı ve hakim taarruzlar değil, taarruz yapmış olmak için taarruz ediyordu. Yunan Genelkurmay 2. Başkanı Albay Saryanis'in dediği gibi Yunanlılar oyunu kaybetmişlerdir. Başkumandan Mustafa Kemal Paşa'nın Sakarya Meydan Muharebesi'nin gösterdiği duruma koyduğu teşhis ise 31 Ağustos günü Milli Müdafaa Vekili Albay Refet Belebey'e yazdığı aşağıdaki emirlerden anlaşılmaktadır. Anadolu müdafası 1-2 günlük meydan muharebesi şeklinden çıkarak devamlı yıpranma seferi haline girmiş sayılabilir. Bu halde başarı daima ikmal kabiliyetine bağlıdır. Bugün için top ve tüfek ile bunların cephane ihtiyaçlarını daha geniş ölçüde düşünmeye mecburuz. İnatlı ve devamlı muharebeler Batı aleminin bizi yenemeyeceğini ve en inatlı mevzi muharebelerinde bile dayanmak kudretinde olduğumuzu göstermiştir. Bu bizim için en büyük bir kuvvet ve dayanıklılık işareti sayılmalıdır. Dipnot: Kor General Baki Van Demir, Sakarya'dan Mudanya'ya kadar 1. kısım, sayfa 58. 1 Eylül 1921. Türk ordusu bakımından bugün muharebenin en kritik günlerinden biridir. Yunan taarruzu Haymana ve Çal Dağı yönlerinde önemli gelişme kaydetmiştir. Türk Başkumandanlığı bütün ihtiyat kuvvetlerini de bu bölgede muharebeye sürmüştür. Muharebe taarruzlar, karşı taarruzlar ve mevzilerin el değiştirmesi şeklinde oynak bir şekilde sürüp gitmiştir. Özellikle Haymana'nın elden çıkarılmaması için kanlı muharebeler yapılmıştır. Yalnız bu noktadaki muharebede Türk ordusu 3 alay kumandanı, 5 tabur kumandanı, 900 er ve 82 subay kaybetmiş ve taburlar teğmenlerin idaresinde kalmıştır. Çal Dağı bölgesinde ise çok buhranlı anlar yaşanmış, büyük cephane sıkıntısına maruz kalınmıştır. Alınan esirlerden öğrenildiğine göre Yunanlılar da bitkin bir vaziyetteydiler. Kayıpları çok fazlaydı. Bölük mevcutları 39 ere inmişti. Açlık sıkıntısı çekmekteydiler. Muharebeye karşı bıkkınlık duyulmaya başlanmıştı. 2 Eylül 1921. Türk cephesinin bir kilit noktası sayılan Çal Dağı bugün Yunanlılar tarafından zapt edilmiş, cephenin diğer noktalarında da Yunan taarruzu devam etmiştir. Muharebe kurallarına göre Çal Dağı'nın düşman eline geçmesi, muharebenin Türk ordusu aleyhine döndüğünü göstermektedir. Fakat Mustafa Kemal Paşa bu olayı şöyle değerlendirmiştir. Daima cephelerini koruyan, aklını ve dirayetini muhafaza eden bir ordu için mevziğin ehemmiyeti yoktur. Bir asker her yerde muharebe eder. Tepenin üstünde, tepenin altında, derenin içinde de muharebe eder. Dipnot: Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi Cilt 12 Sayfa 558. Yunan taarruzunun gelişmekte olmasına rağmen Yunan ordusunun bitkinliğini yukarıda belirtmiştik. Bu durumu şimdi Yunan kol ordu kumandanlarından Kondilis ve Prens Andrea'nın hatıralarından alacağımız parçalarda tespite çalışalım. General Kondilis Anadolu Seferi adlı hatıralarının 519. sayfasında 2 Eylül gününü anlatırken şöyle der. Bugüne kadar cephemizde devam eden muharebeler pek çetin olmuştu. Cephanemiz pek az kalmıştı. Erler günlerden beri açtı. Biraz kaynamış buğday ile nefislerini körletiyorlardı. Mücadele gece gündüz devam etmekte olduğundan istirahat için gece bile vakit yoktu. Düşmanın direnmesi günden güne artmakta devam ediyordu. Ve bundan da muharebenin daha fazla şiddetle devam edeceği anlaşılıyordu. General Prens Andrea ise Felakete Doğru adlı eserinin 129. sayfasında 2 Eylül'ü şöyle anlatır. Son 4 gün zarfında ekmek istihkakının yalnız 1/4 ve pek az cephane gelmişti. İstihkak yalnız etten ve kaynamış buğdaydan ibaretti. Bu da odun ve ateş temin edilemediğinden güçlükle hazırlanabiliyordu. Bu mahrumiyetler yüzünden durum günden güne kötüleşmekte ve çok zayiat meydana geldiği, erzak ve cephanenin tükendiği hakkında erler arasında yayılan söylentiler yüzünden pek çok endişe edilmekteydi. Bu söylenti ve hikayeler erlerin mecburi olan hareketsizlikleri yüzünden artıyor ve düşüncesizce yapılan caniyane propagandalar büsbütün alevleniyordu. Gerçek şudur ki biz artık genel bir çıkmaza saplanmıştık. Ordu başkumandanı yalnız düşmanın kudret ve kuvvetini dikkate alarak harekete başlamış ve orduyu içine sürükledikleri memleketin ve arazinin tabiatını veyahut kıtaları ikmal etmek için lüzumlu olan vasıtaları yeteri kadar hesap etmemiştik. Daha şimdiden zayiat pek ciddi, kıtaların hareket kabiliyetleri nakliyat güçlüklerinden pek azalmış, erlerin morali öncekinden pek farklı, düşmanın aksine olarak karar, cesaret, hareket kabiliyeti vasıflarına sahip olduğunu göstermiştir. Zaafımız o derecedeydi ki Ankara'ya girsek bile kışın yaklaşmasından evvel de düşman tarafından ciddi bir surette hırpalanmak ve yıpratılmaktan kurtulmak için bu şehri bırakmak ve Eskişehir'e dönmek mecburiyetinde kalırdık. 3 ve 4 Eylül 1921. Yunan ordusu yukarıda belirttiğimiz gibi güçsüz duruma düştüğünden ve yüksek sevk ve idare zaafından dolayı 2 Eylül'deki başarılarından faydalanamamıştır. Bu sebeple 3 ve 4 Eylül günlerinde Yunan harekatının durduğunu görmekteyiz. 5 Eylül 1921. Yunanlılar genel bir taarruza geçmişler ve mevzi bazı hareketlere teşebbüs etmişlerdir. Bugüne kadar Batı Cephesi Kumandanlığınca verilen emirlerde birliklerin bulundukları mevzileri sonuna kadar savunmaları sık sık tekrarlanan formüldü. Artık muharebenin seyri Türk ordusu lehine döndüğünden emirlerde yeni bir formülün ileri sürüldüğü görülmektedir. Batı Cephesi Kumandanı 5 Eylül'de yazdığı bir emirde ordu bulunduğu mevzileri kat'i surette müdafaa edecektir formülünü tekrarladıktan sonra yeni formülü şöyle ifade etmiştir. Bundan böyle düşen her nokta karşı taarruzlarla geri alınacaktır. Dipnot: Kor General Baki Van Demir'in anılan kitabı sayfa 68. 6 Eylül 1921. Yunan ordusu bugün de hareketsiz kalmıştır. Kuşkulu ve ürkek halinden anlaşıldığına göre bir Türk taarruzu beklemektedir. Artık muharebenin kaderi iyiden iyiye belli olmuştur. Türk ordusunun morali yüksektir. Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa'nın bugünkü tarihle grup kumandanlıklarına yazdığı bir tebliğin ikinci maddesinde şöyle denilmektedir. İstanbul'dan bugün gelen bir raporda düşmanın 30 bin zayiat verdiği ve bundan başka Yunan ordusu içinde malarya hastalığının hüküm sürmekte olduğu ve geri çekilmekte olduğu bildirilmektedir. Bir iki gün evvel yine İstanbul'dan gelen bilgiden ordumuzun iyi savunduğu ve neticenin lehimize olacağı İngiliz ricali tarafından ifade edildiği bildirilmektedir. Bundan başka Fransız hükümeti evvelce Ankara'ya gelmiş olan Franklin Boulon'u kat'i talimat ve yeter yetkili Ankara'ya gelmek üzere yola çıkarmıştır. Dipnot: Orgeneral İzzettin Çalışlar'ın anılan hatırası sayfa 56. 7 Eylül 1921. Bugün her iki taraf içinde mevzi düzeltilmesi, tertip, tanzim, tahkim ve keşif günü olmuştur. Dipnot: Kor General Baki Van Demir'in anılan kitabı sayfa 69. Türk Yüksek Kumanda Heyeti bugün Sakarya Meydan Muharebesini zaferle bitirecek önemli bir karara varmıştır. Bu kararın nasıl alındığını Kurmay Başkanı Albay Asım, emekli General Gündüz'den ve Sakarya'da cephenin sağ kanadını tutan mürettep kolordu kumandanı Albay Kazım, emekli General Kazım Özalp'ten dinledik. Her iki generalin anlattıklarını özet olarak nakledeceğiz. Asım Paşa şöyle anlattı. Karargahta bir gün Başkumandan Mustafa Kemal Paşa bana dedi ki, düşmanın gücü kalmadı, yiyecek ekmek bulamıyor, şimdi en zayıf zamanında. Asım Bey, cephenin sol kanadından 3 tümen alıp bu gece cebri yürüyüş ile sağ kanada götürürsen, oradan düşmanın sol kanadına bir taarruz yapar ve işini bitiririz. Ben baş üstüne yaparız dedim ve gerekeni yaptım. Sonra Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa ve İsmet Paşa da beraber olmak üzere hep birlikte taarruzun yapılacağı sağ kanada gittik ve başkumandanın dediği oldu. Dipnot: 10 Haziran 1964 günü Bahriye'de evinde emekli Orgeneral Asım Gündüz ile yaptığımız konuşmanın notlarından. Kazım Paşa da sağ kanattan düşmana taarruz yapılması kararına nasıl varıldığını bize şöyle nakletti. Bir gün Fevzi Paşa benim karargaha geldi. Cephedeki durumu kendisine anlatırken muharebenin tavsadığını, düşmanda gördüğüm hareketsizliği belirttim. Karşımdaki düşman zayıf, buradan bir şey yapabiliriz dedim. Fevzi Paşa bu sözlerime hak vererek hemen başkumandan Mustafa Kemal Paşa'ya bir teklifte bulundu. Ve bu kanada birkaç tümen kaydırarak taarruza geçelim dedi. Sonra bu tümenler bölgeme getirildi. Benim emrime verildi ve Mustafa Kemal, Fevzi ve İsmet Paşaların da nezaret ettiği taarruzu idare ettim. Dipnot: 21 Ocak 1965 günü Suadiye'de evinde emekli Orgeneral Kazım Özalp ile yaptığımız konuşmanın notlarından. Kor General Baki Van Demir'in Sakarya'dan Mudanya'ya kadar adlı kitabının birinci kısmında ise bu kararın Fevzi Paşa'nın aşağıdaki teklifi üzerine alındığı yazılıdır. Düşmanın mürettep kolordu ve 4. grup karşısında çekilme belirtileri var. İhtiyattaki 15. ve 20. fırkalarımızı gece yürüyüşüyle mürettep kolordu bölgesine sevk etmeliyiz. En çok obüs toplarımızla kafi topçu cephanesi yığarak 4 tümen ile doğudan ve kuzeyden Dua Tepe'ye taarruz yapılmalıdır. 8 Eylül 1921. Muharebe faaliyeti olmamıştır. Fakat Türk ordusu yukarıda sözünü ettiğimiz taarruzun hazırlığına girişmiştir. Yunan ordusu başkumandanı Papulas'ın morali son derece bozuktur. Alelacele mütareke yapılmazsa Yunan ordusunun kötü duruma düşeceğini düşünen General Populas, Bursa'da Harbiye Nazırı Theotokis'e aşağıdaki raporu göndermiştir. 5154 numaralı raporumun devamı olmak üzere şu hususu arz ederim ki, taraflar arasındaki kuvvetlerin eşitliği sebebiyle muharebe, bir siper muharebesi şeklini almaya yönelmiştir. Böyle bir muharebe, kendi zayıf noktalarını sürekli olarak düzeltme ve arazisini tahkim ve takviye etmekte olan düşmanın faydasına olacaktır. Harekatın devamı tehlikeli görülmektedir. Ordu yapabileceğini yapmıştır. Ankara'nın işgalinden maksat yalnız düşman demir yollarının tahribi idi. Bu hususu bugün burada Eskişehir'e kadar daha küçük ölçüde olarak yaparız. Bulunduğumuz mevkide kalmak keyfiyeti, hükümetin görüşmeler sırasında mevkini belki takviye edebilir. Lakin bir şarttaki görüşmeler pek uzamasın. Aksi halde askerlerimizin direnme sınırını aşmış olur. Bugüne kadar elde edilen başarılara dayanarak çabuk bir ateşkes sağlanması gerek. Manevi tesiri gerek ordunun askeri tedbirleri almak üzere hükümetin bu husustaki fikrinin bildirilmesini rica ederim. Dipnot, Populas'ın hatıratı sayfa 18. 9 Eylül 1921. Türk ordusu sağ kanattan yapacağı taarruzun hazırlıkları ile meşgul olmuştur. 10 Eylül 1921. Türk ordusu taarruza geçmiştir. Bu taarruz karşısında korktuğu akıbete uğrayan Yunan Başkumandanı General Populas, Harbiye Nazırı'ndan beklediği cevabı ancak bugün alabilmişti. Fakat iş işten geçmiş bulunuyordu. Harbiye Nazırı telgrafında şöyle demekteydi. İşgalimiz altında bulundurmak mecburiyetinde olduğumuz hat, barış görüşmeleri sırasında ilhakın isteyeceğimiz hattan mümkün olduğu kadar ileride bulunmak gerekir. Gerek 4 Eylül 1921 tarihli raporumuzda, gerekse düşman kuvvetleri hakkında göndermiş olduğunuz telgrafta belirttiğiniz bu tedbirler, kabul edilebilir olmakla beraber bütün siyasi düşüncelerden sıyrılarak, özellikle ordunun menfaatlerini düşünerek icraat ve kararlarınızda yalnız bu hususu düşünmenizi tavsiye ederim. 11 Eylül 1921. Dün başlayan Türk taarruzu bütün cephe boyunca bugün de devam etmiştir. Asıl sonuç alınacak hareket sağ kanatta mürettep kol ordunun Doğatepe'ye doğru yaptığı taarruzdur. 12 Eylül 1921. Yunan ordusu sol kanadında uğradığı taarruzun tesiriyle sağ kanattaki kuvvetlerini kurtarmak için çekilmeye başlamıştır. 13 Eylül 1921. Sakarya'nın doğusunda bugün tek bir Yunan eri kalmamıştır. Bugün cephe boyunca Yunan ordusu geldikleri yönlerde ve karmakarışık bir şekilde çekilmeye devam etmektedir. Kol ordu kumandanı General Prens Andrea hatıralarında Yunan ordusunun Sakarya'dan çekilişini şöyle anlatır. Zaman çok dardı, karanlık sifiri idi. Kol orduların birlikleri ağırlıklarına ve birbirlerine karışmıştı. Esasen yok denilecek kadar az karayollarını, kıtalar, kollar kaybetmişler. Yığınlar halinde düzensiz, her çeşitten, her kıtadan karışık kümeler, yoğun bulutlar ve birer kabus içinde şaşkın gidiyorlar. Bunların arasında kendimi buldum. Korkunç darmadağınıklık ve tam bilgisizlik içinde gelişigüzel gidiyorduk. Umumi karışıklık sonucu olarak 1. Kol Ordu'dan bile Kavuncu'ya geçerek gece serseri dolaşan 12. Tümen'e mensup birliklerin 9. Tümen'e mensup birlikler ile birlikte Sakarya batısında Demirci Köyü'ne girdiklerini gördüm. Bu tümeni zorlukla toplayarak Saçıklar Köyü'ne gönderdim. Gecenin karanlığı içerisinde Sakarya batısında hiçbir kıta kendisine gösterilen mevzileri tutamamıştı. Çok şükür ki Sakarya'dan bu geçişimizi düşman bilmiyordu. Eğer bunu anlamış olsaydı ve nehrin kendi tarafındaki kıyısına yalnız topçu değil, ufak birkaç makinalı tüfek indirmiş bulunsaydı, hareketimiz panik olmasaydı bile kaçışa dönmüş ve mağlubiyet kesin ve tamam olmuş olurdu. Eğer düşman gece bizi birkaç avcı ile takip etmiş olsaydı dahi çekilmemiz kolaysa bir kaçış haline gelirdi. Ne kadar yorgun olursa olsunlar, Yunan ordusunun tam manasıyla dağılmasını mucip olacak olan bu durumdan istifade etmeye gayret etmemesi düşman için imkansızdır. Dipnot, Prens Andrea, felakete doğru sayfa 164. Sakarya Meydan Muharebesi böylece bitmiş oluyordu. Prens Andrea'nın yukarıda çizdiği tabloyu Başkumandan Mustafa Kemal Paşa daha önce hayalinde canlandırmış ve Yunan ordusunun Sakarya'da boğulacağını ve batıya geçemeyeceğini ummuştu. Grup kumandanlarından İzzettin Çalışlar, Polatlı İstasyonu'nda Başkumandanı bu sıralarda ziyaret etti. Mustafa Kemal Paşa İzzettin Bey'e, "İzzettin Bey, Sakarya düşman cesetleriyle doldu, sular durdu değil mi?" demiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın umudu bu defa gerçekleşmemişti. Fakat bir yıl sonra Yunan ordusunu Sakarya'da değil ama başka bir meydanda yok edecekti. Başkumandan Mustafa Kemal Paşa 14 Eylül 1921 günü harp karargahında yazdığı bir bildiriyi yayınlattı. Meclise de gönderildiğinde 15 Eylül günü mecliste okunan bu bildiri Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığı'na ve millete bildiri başlığını taşıyor ve şöyle başlıyordu. Kutsal topraklarımızı çiğneyerek Ankara'ya girmek ve memleket istiklalinin fedakar bekçisi olan ordumuzu yok etmek isteyen Yunan ordusu, 21 gün süren pek kanlı muharebelerden sonra Allah'ın yardımı ile mağlup edilmiştir. Sakarya muharebelerini, düşmanın Sakarya'nın doğusunda imha edilen kuvvetlerini, düşmanın nasıl kaçtığını ve nasıl takip edildiğini, Türk milletinin ve ordusunun taşıdığı vatan sevgisini, zafere olan inancını duygulu sözlerle anlatan bildiri şöyle devam ediyordu. Milletimiz düşman hazırlıklarına karşı koymak için hiçbir fedakarlıktan çekinmedi. Ordumuzu takviye için para, insan, silah, hayvan, araba, kısacası her ne lazımsa istekle severek verdi. Avrupa'nın en mükemmel araçları ile teçhiz edilmiş olan Konstantin ordusundan ordumuzun taçhizat itibariyle de geri kalmaması ve hatta ona üstünlük elde edebilmesi gibi inanılmaz bir mucizeyi Anadolu halkının fedakarlığına borçluyuz. Bildiri Türkiye'nin hür ve müstakil yaşamaktan başka bir amacı olmadığını ve bu meşru amacın nihayet bütün dünya tarafından kabul edileceğini belirttikten sonra şöyle sona ermektedir. Ancak silahlarımızı, amacımızı tamamen elde ettikten sonra bırakacağımızdan, pek yakın olan bu mutlu ana kadar öteden beri olduğu gibi bütün milletin son derece gayret ve fedakarlık göstermesini bekleriz. Sakarya Meydan Muharebesi'nin azametini askeri teknik bilgilere girmeksizin canlandırmaya çalıştık. Fakat Türk ordusunun ve dolayısıyla Türk Milli Hareketi'nin bu muharebede atlattığı büyük tehlikeyi kavrayabilmek için bir iki hususa daha kısaca dokunmak gerekir. Düşman batıdan doğuya doğru Ankara yönünde taarruza geçmişti. Türk cephesi Sakarya'yı önüne, Ankara'yı arkasına alarak batıya doğru düzenlenmişti. Fakat Yunanlılar Türk ordusunu imha etmek istedikleri için tıpkı Kütahya, Eskişehir muharebelerinde olduğu gibi büyük kuvvetlerini Türk cephesinin sol kanadına doğru yöneltmişlerdir. Buna karşı bir tedbir olarak Türk Başkumandanlığı da cephenin sol kanadını batı-doğu istikametine kırarak düşman sola kaydıkça cephenin sol kanadını aynı biçimde sola doğru uzatmıştır. Ve nihayet muharebenin ilk birkaç gününden sonra Türk cephesi büyük kuvvetleriyle güneye doğru çevrilmiş oldu. Eğer bu muharebe kaybedilseydi Türk ordusunun doğuya doğru daha gerilere çekilmesi ihtimali bile çok zayıflamış, şüpheli bir hale gelmiş olacaktı. Bu takdirde ordu kuzeye Kastamonu dağlarına doğru çekilmek ve muhtemelen dağılmak durumuna düşecekti. Görüştüğümüz kimselerden kumandanların bu tehlikeyi her an hissettiklerini öğrenmiş bulunuyoruz. Nitekim bir gün bir grup kumandanının karargahına uğradıktan sonra mürettep kolordu kumandanı Kazım Özal Paşa'nın yanına gelen Mustafa Kemal Paşa pek kızgın bir eda ile grup kumandanından söz etmişti. Grup kumandanının Mustafa Kemal Paşa'yı kızdıran sözleri şunlardı. Paşa kötü bir ihtimale göre hangi istikametlere çekileceğimize dair direktifleriniz ne olacaktır? Mustafa Kemal Paşa böyle bir soruya muhatap olduğu için kızmakta pek de haklı sayılmaz. Nitekim mürettep kolordu kumandanı Kazım Paşa kendisine aşağıda nakledeceğimiz sözleri söylediği halde bunu makul karşılamıştır. Ben artık geri gitmem. Sakarya'nın batısına geçip Mihalitçik ormanları ve Nallıhan bölgesinde gerilla harbi yaparım. Dipnot: Kazım Paşa ile yaptığımız görüşme notlarından. Mustafa Kemal Paşa bunun üzerine evet Yunan ordusunun bir yanında böyle oynak kuvvetlerin bulunması onların durumunu güçleştirir demişti.